Ayrım 5.
Okullar açılıyor. Sonbaharla birlikte bütün sevdiğim artistlere "ben sizin binlerce hayranınızdan biriyim" diye başlayan mektuplar yazıp heyecan içinde cevap beklediğim günler. Birbirlerine gösteriler de ayıp olur diye mektuplarımda aynı şeyleri yazmamaya çalışıyor, kendimi yeni ve farklı şeyler yazmaya zorluyorum. Yeni seslenişler, yeni cümleler bulduğumda seviniyorum. Taşra'nın yazı kışı bir, aynı sıkıntı, kapalı hava, kısır gündelik. Kış günleri, bazı okul dönüşlerinde, evin girişindeki salonda, sobanın ardında pencere pervazına takılmış, büyük salonlardan birinden diğerine bakan ev içi penceresinin pervazına takılmış, sevdiğim bir yıldızın bana gülümseyen siyah beyaz imzalı fotoğrafını gördüğümde, nasıl da kuşlar gibi seviniyorum. Ben okuldayken postacı gelmiş. Sevincim biraz durulur gibi olduğunda anneme çıkışıyorum. "Ne olur açmayın bana gelen mektupları, bırakın ben açayım, işin zevki burada, bütün zevkimi kaçırıyorsunuz." Annemin cevabı: "O kadar güzel seviniyorsun ki ne yapayım, o sevinirkenki yüzünü görmek hoşuma gidiyor." 70'lerin o fırtınalı yıllarında solcu olup da kendime kültür devrimi yapmaya, bütün burjuva pisliklerimden arınmaya karar verdiğim hararetli günlerde, geçmiş hayatımın izlerini taşıyan birçok şey gibi 45'lik plak, uzun çalar, yabancı müzik ve sinema dergileri, onları da elden çıkardım. Geçmişin mirasını ortadan kaldırdım. Bana şu anlattıklarım kaldı. Mardin'e gelen bütün filmleri seyrediyorum. Çarşambaları, cumartesileri sinemalardayım. 3 film birdenler, 4 film birdenler, yazlık sinemalar. Sinema dünyasını dergilerden çok ciddi bir biçimde izliyor, herkesin her şeyini ezbere biliyorum. Hafızamın kudreti dikkat çekiyor. İstanbul'da yaşayan, o sıralar Tercüman gazetesinde çalışan Kenan Akın adlı Mardinli genç bir gazeteci bir akşam bize geliyor. Benim bilmişliklerim karşısında belli ki sabrı kurcalanmış bir soru daha soruyor. "Bunu bilirsen başka bir şey sormayacağım, pes diyeceğim," diyor. Gerçekten de benim kolay bilemeyeceğim eski bir magazin haberi bu. Türkan Şoray'ın vergi borcu yüzünden yurt dışına kaçmak zorunda kalan ilk sevgilisinin adını soruyor. Ses mecbuasındaki Türkan Şoray'la ilgili bir diziden hatırlıyorum bu adı ve cevabı yapıştırıyorum. Babama dönerek "İsmail abi bundan korkulur," diyor. Sonraki bir tarihte babamla birlikte gittiği hacda çekilmiş bir resimleri hala albümde bu olayın anısıyla yan yana durur. İstanbul'dan o kadar az insan geliyor ki Mardin'e, her gelenin karşısında tuhaf bir taşralı ezikliği duyuyorum. Belgin Doruk'un terzisi olduğunu bildiğim Suat Aysan Mardin'e ailesini ziyarete geldiği sıra, onlara gittiğimiz bir akşam Belgin Doruk'un sırtında onun diktiği bir elbiseyle çektirdiği bana imzalanmış fotoğrafını ona gösterip göstermemek konusunda bütün gece içim içim yiyor. Sonunda taşralı ezikliğimi dengeleyen ve o yaşlarda bir çocuk için hayli gelişmiş olan gururum yüzünden göstermekten cayarak bir yeniklik duygusuyla eve dönüyorum. Çok canlı anımsadığım bir ayrıntı. O gece onlara gideceğimizi bildiğimden fotoğrafı dosyanın ya da defterlerimden birinin arasına değil de ödevlerimi koyduğum renkli kağıtla kaplı dosyamın kapının içine saklıyorum. Fotoğrafı ona bir kaza ya da bir rastlantı sonucu değil de bir karar sonucu göstermeyi kafama koymuş olmalıyım. Sonuçta başarısızlığa uğradığıma bakılırsa keşfedilmenin güvenini duymamışım demek. Keşfedilmemin önündeki en büyük engel her zaman olduğu gibi gururum ve çekingenliğim olmuştur herhalde. Çocukken Yazlık Park sinemasında seyrettiğim Mualla Mukadder'i, Lalet sinemasında seyrettiğim Yankı Kardeşleri, Mardin sokaklarını süsleyen Şükranay, Muzaffer Nebioğlu, Nermin Demirçay, Nevin Demirdoğan afişlerini hiç unutamıyorum. Mardin'e kimse gelmiyor. Ben her şeyi biliyorum. Beni kimse tanımıyor. Ben herkesi tanıyorum. Bir gün gelecek, bütün Türkiye beni tanıyacak. Buna mecburum, yoksa ölürüm. Gene bir pazartesi sabahı balkon parmaklıklarından sarkmış gazeteci bayini gözlüyorum. Gişe penceresi gibi camlı küçük bir penceresi var dükkanın. Önünde iki kişi, biri ayakta. Kel olan diğeri cama eğilmiş bir şey soruyor. Sonradan doğrulup yanındakine bir şeyler söylüyor. Gördüğüm ilk şey adamın kel olduğu. Tam tepesinden görüyor ve birdenbire kelinden tanıyorum onu. Biraz alnı, biraz burnu, biraz çenesi beni doğruluyor. Bu o. Yüreğim çarpmaya başlıyor. Koşa koşa aşağı iniyor ve yakından bakıyorum. Evet, beğendiğim film rejisörü Halit Refik bu. Tam karşımda duruyor. Heyecandan konuşamıyorum. Ağzımı bile açamıyorum. Hayatımda gördüğüm ilk rejisör. Heyecandan çakmak çakmış olmuş gözlerle onu izliyor. Dikkatini çekeyim, bir şey sorsun. Ben de onu tanıdığımı, bütün filmlerini seyrettiğimi, hepsinin adlarını ezbere bildiğimi söyleyeyim istiyor. Israrla gözlerinin içine bakıyorum. Fark etmiyorlar bile beni. Az sonra oradan uzaklaşıyorlar. Hemen gazeteci Cemal Bey'e doğrulatıyorum. Mekan bakmaya gelmişler. Belki burada film çekeceklermiş. Deyrüz Deferan'ı sormuşlar. Yanındaki tanımadığım için hayıflandığım adam Kemal İnce'ymiş. Bilen İnce'nin nesi diye soruyorum hemen. Onlar fazla uzaklaşmadan peşlerine takılıyorum. Şehidiye Camii'nin yanında karakolun karşısında havuzlu büyük bir çay bahçesi var. Oraya girip çay bahçesinin sol tarafına minareye yakın masalardan birine oturuyorlar. Minare tarafındaki masaların bende nedenini bilmediğim bir ürküntüsü var. Beni fark etsinler diye masanın etrafında bir kedi yavrusu gibi geziniyorum. Orada bile olmuyorlar. Gene aynı hassas denge. Hem fark edilmek istiyorum hem rahatsızlık veren bir arsız olmak istemiyorum. Bu dengeyi bir gün için bile öğrenebilmiş olduğumdan hala emin değilim. Oturdukları masaya ilişkin gözümdeki resim karesinde arkalarında minarenin ince gövdesi görünüyor. Şehidiye Camii'nin tek bir minaresi vardır. Olağanüstü zerafetteki bu minare her zaman akşam güneşi rengindedir. Evimizin balkonundan görünen bu minareye bakarak büyüdüğüm yıllar yılı ailemdendir. Bu minareden duyduğum ezanı bir daha hiçbir camiden duymadım. Bu yüzden benim için ezan Şehidiye Camii'dir. Evde benden uzun zaman saklanan ondan kalan tek resimde yıllar önce neredeyse aynı masaya oturmuş İstanbul'dan gelin gelmiş babamın ilk karısı. Üzerinde yaka kesimi değişik şık bir elbise. De piece de olabilir. Giydiklerini kendi çizermiş. Bir eli saçlarında fotoğrafçıya poz veriyor. Biraz artist resmi gibi. O resimle aramda hep bir uzaklık vardı. Bir tür ürperti. Yıllar sonra Tombis Uyar içinde o resmin yer aldığı bir öykü yazdı. Yazı yolculuk kitabındadır. Kalenin Bedenleri. Ben yıllar sonra yalnızca o resmini bildiğim İstanbul'dan gelin gelen babamın ilk karısının aslında öz annem olduğunu öğrenecektim. Tokat Reşadiye Kızılcıören köyünün, dedem Çakır Hakkı'nın, dayılarımın, teyzelerimin, dayı ve teyze çocuklarımın herkesin birdenbire üveyim olduğunu öğrenecektim. Bütün dünyanın üvey olduğunu öğrenecektim. Kavak ağaçlarıyla kitap sayfalarıydı bana öz kalan. Acıklı filmlerdeki küçük oğlan çocuğu annesinin aslında öz annesi olmadığını öğrendi bir gün. Seyrettiği filmler gerçek çıktı. Resimdeki bir eli saçlarındaki o yabancı kadınıysa ancak yıllar sonra İstanbul'da Maltepe Feyzullah Caddesi Gümüş Sokak'taki tek katlı bir evde bulacaktı. Yıllarca saklamış, liseyi bitirdiğinde öğrensin istemişler. Urfa'daki evin salonundayız. Liseyi bitirmişim. Annem benimle konuşmak istediğini söylüyor. Hayvani bir içgüdüyle konuşmak istediği şeyi seziyorum. İçim karmakarışık. Göz göze gelmekten kaçınıyorum. O konuşurken pencereden dışarı bakıyorum. Hiç unutmam. Karşı inşaatta ince bir rüzgarın şişirdiği bir bez afiş hafif hafif dalgalanıyor. Bir pavyon afişi. O zamanlar bir tek Urfalıların tanıdığı mahalli bir sanatçının amatörce yapılmış bez afişi bu. İbrahim Tatlıses. Annem sıkıntı içinde kendince bir giriş yaptıktan sonra "Bak Muro" diyor. Ben senin öz annen değilim. Taşra'daki çay bahçelerinin tahta masaları hala aynı hüznü verir bana. Sonra masadan kalkıp ara sokaklara dalıyorlar. Onlar nereye giderlerse ben de peşlerinden gidiyor, onların ardı sıra umutsuzca dolanıyorum. Ama beni görmüyorlar bile. Sonra Deir-i Zeferan'a gitmek üzere bir arabaya binip gözden kayboluyorlar galiba. Bir daha da görmüyorum onları. Bütün gece onları düşünüyor, hayal kuruyorum. Ertesi gün gazeteci Cemal Bey'e iç kavurucu bir merak içinde sorduğumda gittiler diyor. Diyarbakır'a döndüler. Keşfedilmekle ilgili yaşadığım hayal kırıklığına ilişkin bende derin iz bırakan birkaç çocukluk hikayemden biridir bu. Tuhaftır. Hala bazı durumlarda konuşamam. Keşfedilmeyi beklerim. Beni görsünler, beni fark etsinler, beni anlasınlar isterim. Kendimi öne süremem. Tersine geri çekilirim. Hele birinden çok hoşlanmışsam duvar kesilirim. O beni görsün, anlasın, keşfetsin isterim. 40 Oda kitabımda yer alan makas hikayesinin kahramanı olan kadının şu sözlerinin yer aldığı bölümü böyle bir duyguyu hiç tanımadan yazmak mümkün müdür sanıyorsunuz? Genç kızken ağırbaşlı şiirler yazardım. Neden ağırbaşlı? O zaman da sakınmak istediğim bir gizli coşkunluk taşıyordum besbelli. Yıllar yılı baraj üstüne baraj çekmekten yüreğim küt olmuş. Şiir de yazamıyorum. Şiirin büyüsü çekip gitmişti hayatımdan. Daha da ağırbaşlı olmuştum. Ağırbaşlı olmayı olgunluk sayan bir toplumda genel geçer bir imge edinmiş, idare edip gidiyorum. İçimdeki sessiz fırtınalardan kimselerin haberi yoktu. Yıllar yılı da olmadı. Hep bekledim. Hep beni görsünler, keşfetsinler, anlasınlar diye bekledim. İçeri müdür muavini girerdi, piyeste oynamak isteyenler adlarını yazdırsınlar. Ses çıkarmazdım. Hiçbir öğretmen, hiçbir müdür muavini yeteneğimi de, isteğimi de fark etmedi. Tiyatro kolu seçilmek isteyen arkadaş, içimdeki çocuk hep parmağını kaldırırdı. Ama ben hep öyle sessiz, suskun. Üniversite tiyatro kolunda Buffalo'ya 5 dakikada da sahne arkasında kaldım. Oysa oradaki oturandaki kadını oynayabilirdim. Gidiyoruz, ne güzel gidiyoruz Buffalo'ya, 5 dakika sonra oradayız diyebilirdim. Oysa alık sarışın, çipil gözlü bir kızı oynattı o rolü. Üstelik o kız da mutlaka bir Buffalo'ydu. Yıllar yılı idare edip gittim. İmgemin kovuğuna sığınmış yaşayıp gidiyordum. Bir Kadının Dışarıdan Görünüşü diye bir film seyretmiştim yıllar önce. Kendimi o kadına çok benzetmiştim. Daha sonraları da o kadına benzemeye çalışmıştım. Sinema duyarlılıklarıyla hayatı idare etmeye çalışan binlerce kadından biri olduğumu, aslında çok sıradan, yalnızca bu olduğumu, çok ortalama bir kadın olduğumu yıllarca kabullenemeden, kendimi türlü sıfatlarla başka kızaklara çekmeye uğraştığımı anladım. Sessiz dünyamı, birilerinin keşfetmesini beklemekle eskittim gençliğimi. Şimdi kimseyi suçlamaya hakkım yok. Tenim gevşedi, pörsüdüm. Gençliğimin ilk yıllarında yolda giderken peşime takılanlar olurdu. Beni sonsuza dek takip edeceklerini düşünerek hiç yüz vermez, yürümemi sürdürürdüm. Tabii en ısrarlısı bile bir süre sonra vazgeçerdi. Bu yüzden çok kırılır, çok gücenirdim. Beni sonsuza dek takip edecek birini bekledim hep. Hiç kimse beni sonsuza dek takip etmedi. Yollarda kaldı bütün düşlerim, yarıda kaldı. Sonraki yıllarda yaptığı her filmi bağışlamasız bir dikkatle izledim Halit Refik'in. Yıllar önce Mardin gibi kıraç bir yerde bütün bir gün peşinde bir kedi yavrusu gibi dolanıp gezinen kısa pantolonlu oğlan çocuğunu fark etmeyen dalgın ve kayıtsız gözlerinin izlerini yaptığı filmlerde aradım. Yazılarını, söyleşilerini hep bu gözle okudum. Beni görmeyen Halit Refik'i sanırım en çok ben gördüm. Bilmem söylemeye gerek var mı, Halit Refik'i hiçbir zaman bağışlamadım. Belki şimdi büyük bir yıldızım. Opera ve diğerleri. Albüm yapraklarının arasında ne zaman karşıma çıksa aynı karanlık duyguyla bakardım. Fotoğraftaki derin mutsuzluk kuşattığı kendi çevresinden merkeze doğru yoğunlaşıp deriştikten sonra yetinmez çevresinin dışına taşırak onlara baktığım odayı, evi, hayatı doldururdu. Benim için bir esrar derinliği taşıyordu bu fotoğraf. Yıllar sonra belki bir ad koyabildim bu fotoğrafa. Fotoğrafın adı benim için opera. Bu fotoğrafta başlı başına bir opera duyarlılığı buluyorum. 1950'lerin karanlığı, 4 kadın, 1 çocuk dağılmışlar. Büyükdere'de bir bahçede yapılan Demokrat Parti balosu olduğu söyleniyor. Yeni bir Türkiye yönetimi için oradalar. Büyükdere'de bir bahçedeler, yan yana durmaya çalışıyorlar. Birbirinin yanı başında ve her biri kendi başına çok uzaklarda. Onları bir arada tutan derin bağ ve söylenmemiş onca söz. Annenin, Fevruze'nin yüzü, yüz ifadesi hepsinin arasından sıyrılıp çok daha büyük uzaklara sarılıyor. Kollarını kavuşturmuş, başında siyah bir eşarp, hiçbir zaman çıkarmamış başından. Avurtları çökmüş, çok uzaklara kalmış kolları bağlı bir kadın. Kolları bağlı nice kadın gibi. Bir sonraki fotoğrafında da uzaklarda kalmış aynı gözler. Kolları bağlı aynı yalnızlık. Fotoğraftaki hikayenin başlangıcısı o. Geçmişi bilen, geleceği gören gözleri suskun kelimelerle bakıyor. Bir opera kadar dokunaklı, mahzun yüzler, boynu bükük bir bekleyiş ve bir Demokrat Parti balosunda Mardin'den İstanbul'a sığınmış 4 kadın, 1 kız çocuk. Resme opera adını veren, sanki hepsinin içinde yırtıcı aryalar kilitli kalmış. 1950'ler Türkiye'sinin karanlığı vurmuş yüzlerine. Yakalarında yapraklı çiçekler takılı. Demokrat Parti'nin yapraklı çiçekleri bunlar. Bir balo, eğleniyor olmaları gerekir. Oysa iğreti duruyorlar, iğreti bakıyorlar. Sürgündeler, kaybolmuş gibiler. Yalnızca İstanbul'da değil, hayatta değil, fotoğraflarda da kaybolmuş bu kadınlar. Benim ailemin kadınları. Haklarında çok şey dinlediğim şu mahzun kadınlar. Bilmem sizin de içinize dokunuyor mu? O kopkoyu yalnızlık, o kopkoyu bekleyiş, oradan oraya onca kayıpla sürüklenmişlikleri tek tek okunuyor her biri ayrı ayrı bir hikayeyi aralanan yüzlerinden. Belki de sözü çok uzatmadan şu birkaç kırık dökük kelimenin ışığında onların yüzlerine bırakmak gerekiyor gerisini. Beyzi, Cavidan Hanım, sizi yalnızca iki fotoğrafınızdan tanıyorum. İlki Beyzi bir portreniz. Arkasında Er Foto Evi Şehzadebaşı 16 numara damgası basılı. Kendi el yazınızla babama, sevgili İsmail'ime sonsuz selam ve sevgilerimle diye imzalamış altına da 12.6.944 diye tarih atmışsınız. Belli ki bu yetmemiş size. daha küçük harfler ve sıkıştırılmış bir yazıyla üst kenarına "Hayat seninle başlar, seninle biter" diye ekleme gereği duymuşsunuz. Kimsenin hayatının kimseyle bitmediği zamanlara geldik Cavidan Hanım. Tabii sizin hayatınız da öyle bitmedi. Ama hangi kalbin yemini bütün zamanları yetiyor ki? Arkaya taranmış kısa saçlarınızı tepede tutturan kurdeleniz, göğüs cepleri ve üniformuarlı geniş yakalı, dalgalı desenli giysiniz, teki görülen kulağınızda parlayan minicik küpeniz, yüzünüzdeki ürkek safiyet, hem içe kapalı hem uzaklarda hayat uman hülyalı, dalgın gözleriniz, eskilerin gonca dehen diye tabir ettikleri ufacık ağzınız. Babamın mazisini kıskandığım çocukluk yıllarım boyunca birkaç kez elime geçtiğinde kolaylıkla tahmin edilebileceği gibi pek de iyi hislerle bakmadığım beyzi fotoğrafınız sayılabilir belli başlı ayrıntıları. Güzel bir kadın olduğunuzu görmem yıllarımı aldı. Beni anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. İkinci fotoğrafınızsa aile arasında yapılmış nişanınızdan bir fotoğraf. Kucağınızda çiçeklerle tam ortadasınız. Yanınızda asker üniformasıyla babam. Kız tarafından ve erkek tarafından sağlı sollu ikişer kişi görülüyor. Önde çömelmiş duran belli ki babamın yakın bir sınıf arkadaşı. Kadra giren bir kadın dizi ve bir çiftel başkalarının varlığına da işaret ediyor. Ailemin kadınlarının birinin albümünden diğerine taşınmış bu fotoğrafın arkasındaki tarih ise 7-1-944 Cuma. Ne tuhaf, 11 yıl sonra başka bir kadından ben doğacağım. Halam Lütfiye'nin ve babaannemin aile albümündeki en aydınlık fotoğrafları bunlar. Bu yüzden olsa gerek apayrı bir sevgi duyuyorum bu fotoğrafa. Özellikle halam Lütfiye'nin kendimle tuhaf bir benzerlik kurduğum başını çocukça bir safiyet içinde hafifçe arkaya atarak kendini karşındakine ileriye geleceğe emanet eden ifadesini kendimi görüyorum. Bazı durumlarda benim de neredeyse kendiliğinden bir teslimiyetle arkaya atılır başım. Benim de böyle kendini geleceğe, ileriye ve karşındakine emanet eden bir ifadesi vardır yüzümün. Beni yeniden avutulmak isteyen küçük bir çocuk yapar bu. Babam beni doğuran annemle iki kez evlenip boşanmış. Ben ikinci evlilikleri sırasındaki bir kazanın sonucuyum. Doğduğumda yine ayrı yaşıyorlarmış zaten. Beni büyüten annemle de 20 yılı aşan bir evlilikten sonra ayrıldı babam. Ve daha sonra iki evlilik yaptı. İşte ben bu yazıda son yıllarını birlikte geçirdiği son karısının size çok benzediğini söylemek istiyorum Cavidan Hanım. Babam öldükten çok sonra ailemin kadınlarının albümlerini karıştırırken bu beyzli fotoğrafınızın yeniden elime geçmesiyle birlikte şaşkınlıkla fark ettim bunu. Aynı hatlar, aynı yüz ifadesi. Benim gördüğümü babam da görmüş müydü ya da bunu kendisine söylemiş miydi bilmiyorum. Bilerek ya da bilmeyerek ilk nişanlısına benzeyen bir başka kadınla kapatmak istemiş olsa gerek hayatını. Hayat seninle başlar, seninle biter demenin bir başka çeşididir belki de bu. Ya da ben sevdiğim erkeklerde hep babamdan bir parça ararken ve her seferinde onların hem oğlu hem babası olurken belki de aynı ayak izlerine basarak kat ediyorumdur kendi hayatımın döngüsünü. Babamla başlayan hayatımı yine babamla bitirmek için. Hayatta mısınız, öldünüz mü bilmiyorum Cavidan Hanım. Babamı 12 yıl önce yitirdim. Bunu bilmek sizin için artık bir şey ifade etmeyebilir ama ben son eşinin yüzünde birdenbire sizi gördüğümü bilmenizi istedim ve yalnızca bunu söylemek istedim. Size bu kadarını, bu yazı bunun için. Belki artık hiç kimse için bir şey ifade etmeyen bu benzerlikten öyle uzun boylu bir hikaye kurulamaz. Ama ne beni, ne babamı, ne sizi tanımayan okurda belki de hayatın tuhaflıklarına ait ince bir sızı uyandırır. Babamın ilk nişanlısı olan ve yalnızca albümlerde saklanmış iki fotoğrafını gördüğüm bir kadın, bir ithaf, birkaç hayatın gölgesine iz düşüren hayatın sonsuz ve karanlık işaretleri. Belki günün birinde çocuklarınızdan biri ya da torununuz bir yerlerden eline geçen bu kitabı karıştırır ya da okurken birdenbire bu resimdeki sizi tanır. Birkaç kuşak sonrasının insanları gene kimse için bir anlamı olmayan bu buluşmadan kendi hayatları için bambaşka bir işaret çıkarırlar. Yazı bazen yalnızca buna yarar. Hiçbir işe yaramayan ama çok şey ifade eden bu buluşmalara. Fazla cesaret, fazla merhamet, fazla sevgi. Son İstanbul kitabımı okumuş, sevmiş ve etkilemiş tiyatrocu bir arkadaşımla konuşuyoruz. Kitapta yoğun bir biçimde tiyatroya özgü bir dramatik bilinç ve teknik bulunduğunu söylüyor. Metinlerin dramatik yapı sağlamlığıyla sahne yazmadaki başarımı buna bağlıyor. Kurduğum atmosferde, geçişlerde, hikayelerin dramatik dönemeçlerinde, bölüm bağlantılarında, kişi ve olayların karşılaşma ve kesişmelerinde rastladığı bu dramatik duyarlılığıysa büyük ölçüde tiyatroculuk geçmişime ve tiyatro eğitimi almış olmama bağlama eğilimi gösteriyor. Sözlerinin bir ölçüde doğruluk payı var elbet. Ama bilemeyeceği bir şey var ki onu da ben anlatıyorum. Tıpkı şimdi size anlatacağım gibi. Sözünü ettiği bu dramatik karşılaşmalar aslında benim hayatımın kurgusunda var olan bir şey. Benim hayatımın dramaturgisi. Böyle. Bu soy karşılaşmalara ve o anlardaki dramatik şiddete uygun düşen bir yapısı var kaderimin. Neredeyse metafizik kaosilikler, olmadık rastlantılar, ancak görünmez bir elin varlığıyla açıklanabilecek tuhaflıkta nice olay, hayatımdaki birçok dönemeç anını derinden ürpertmiştir. Şimdilerde gündelik yaşamımda biraz espri yolu dile getirdiğim kaderimin disketinde bunlar yazılı. Alın yazımın dramatik eğrisi böyle çizilmiş gibi ironik sözleri biraz da bu yüzden ediyor olsam gerek. Şu söylediklerimi doğrulayacak, garip ama gerçek köşesine girebilecek tuhaflıkta bir dolu örnek verilebilir. Bu konuda nice anımı tanıklığa çağırabilirim ama yapmayacağım. Başka konuları derinleştirmeye yarayacak birkaçını anacağım yalnızca. 1984'ün 21 Nisan'ı, doğum günüm. Bir pazar sabahı galiba. Tiyatro sezonunun sonuna yaklaşıyoruz. Ankara Sanat Tiyatrosu öğle matinesinde taziyeyi son kez sahneliyor. Kimi tiyatrocuların son gala dediği gün. Oyun seyircisiyle vedalaşarak afişten kalkıyor artık. Annem, ablam, halam ve bazı yakınlarımız iki locasını doldurmuşuz tiyatronun. Son oyunu birlikte seyrediyoruz. Üzerimde hayatımdaki en eski arkadaşım olan Naim'in kendisini alıp da çok sevdiğim için bana armağan ettiği rengi çivite çalan tuhaf bir mavilikte arslanlı triko bir hırka var. Bana da çok yakışıyor. O sıralar neredeyse sırtımdan hiç çıkarmıyorum. Sahnede ağlayıcı kadınlar yerde yatan Bedirhan Ağa'nın ölüsünün başında ağıt yakıyor, tutturdukları ezgilerle başlarını iki yana sallayarak dizlerini dövüyorlar. Oyun benim dayatmam sonucu arasız tek perde olarak oynanıyor. Oyundan sonra bu son gösteriyi ve doğum günümü kutlayacağız. Annemle halam oyundaki matem havasına kendilerini iyice kaptırmış, sessizce ağlıyorlar. Ben arka sırada oturuyorum. Bir ara locanın kapısı usulca aralanıyor, bir gölge süzülüyor içeri. Ara olmadığı için beni rahatsız etmek durumunda kaldığını belirterek müdüriyete çağrılıyor. Acil bir telefon varmış bana. Meraklanıyor, hemen çıkıyorum. Telefon Diyarbakır'daki hala kızından. Telaşlı bir sesle çabuk çabuk anlatıyor. Söylediklerini kavramakta, algılamakta güçlük çekiyorum. Babam hastalanmış. Hemen uçağa binip acele Ankara'ya Hacettepe Hastanesi'ne göndermişler. Metin olmam gerekiyor. Kanser, gırtlak kanseri. Gene de çok emin değillermiş. Kendimi üzmemem gerekiyor. Yayılmamış olabilirmiş. Ciğerlere sıçramamışsa kurtuluş umudu varmış. Doktorlar bir de Ankara'da bakılmasını istemişler. Dönüp locaya oturuyor, sakin görünmeye çalışarak bana yönelen meraklı gözleri önemli bir şey olmadığını inandırmaya çalışan bir kayıtsızlıkla yanıtsız bırakıyor. Kimseyi telaşlandırmadan yarıyı çoktan geçmiş oyunun bitmesini bekliyorum. Bu son oyunda sanki Bedirhan Ağa'nın ölüsünün değil de birdenbire geri dönüp vuran bir lanet gibi kendi babamın ölüsünün başında sahnedeki kadınlar aracılığıyla babamın ölüsüne ağıt yakarken, taziyesini tutarken buluyorum kendimi. Oyunumun son günü benim doğum günüm ve babamın ölümünün ilk günü. Görünmez güçlerin hayatım üzerindeki şaşmaz denklemi hep böyle işledi. Çok sevindiğim günlerin ve anların hep böyle ağır karşılıkları oldu.''